Toddy ve İnsan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında sevgili İsmail Salih Sert bulunuyor ve bendeniz Fehim Harmanşa programı sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Elhamdülillah.
Yine yoğun bir hafta geçirdiniz. Seyahatler yaptınız.
Oldukça yoğun.
Evet. Maşallah. Bu ay sizin sefer ayınız herhalde hocam.
Evet. Nasıl Osmanlı Devleti bahar gelince sefere çıktığı gibi biz tarihçilerin de
evet.
Mart ayından itibaren bir sefer ayı ortaya çıkıyor.
Evet.
Biz de ona güzel. Uyuyoruz. Bu geleneğe.
Çok güzel hocam. Tarih böyle olur herhalde. Tarihçi. Evet.
TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Biz de sevgili dinleyicilerimize tekrar bir araya gelmekten ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Hocam öncelikle her zaman yaptığımız gibi iletişim adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Canlı yayın dinleyebilirler sevgili dinleyicilerimiz internet üzerinden tgrtfm.com.tr adresinden biliyorlar.
Evet.
Eski programlarımızı arşiv olarak dinlemek isteyenler için de internet üzerinde TGRT FM web sitesinde web arşivi diye bir bölüm var. Oradan dinleyebilirler.
Evet. Tabii bu arada epeyce selamlar da getirdik.
Evet. Kimlerden?
Balıkesir'den başladık gezmeye. Balıkesir, Manisa, İzmir, ardından Aydın, Denizli, Antalya, Uşak.
Çok güzel.
Böyle geniş bir yelpaze ağda konferanslar vermeye imkanımız oldu. Tabii teşekkür ederiz. Anadolu'nun o cömert havası. Evet. Da devam ediyor. Bizlere ziyadesiyle her bakımdan ilgilendiler. Tabii radyodaki programları da
evet.
Dinlediklerini ve çok beğendiklerini söylediler. Dolayısıyla Fehim Bey'e de hasreten her taraftan selamlar
ben
geldi.
De, bunu da duyurmuş selam diyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet. Hürmet evet. Ve muhabbetle selam ediyorum hepsine. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Onların selamları bize bir ayrı bir şevk veriyor.
Şevk veriyor.
Gerçekten. Hocam
doğru.
Bu hafta bu ay özellikle çok önemli. Türk tarihi açısından, dünya tarihi açısından da 29 Mayıs malum İstanbul'un fethi. Ona geleceğiz inşallah ama
evet,
öncelikle
evet, inşallah.
Türk milleti için çok mühim bir önemli olan 19 Mayıs İstiklal Harbi ile ilgili.
Evet.
Bunları ilgili biraz bahsetmenizi isteyeceğiz bir tarihi gözüyle. Öncelikle 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkış ve İstiklal Mücadelesi'nin başbuğu hakkında konuşmanızı isteyeceğiz.
Buyurun evet, hocam. Şimdi tabii buraya getiren hadiseleri, oraya getiren
evet.
Hususlardan da Mustafa Kemal Paşa ve Samsun'a çıkışına evet. Geçmeden önce hadisenin buraya geliş şekli, yani Birinci Dünya Harbi ve gelişmeleri bir bilmek lazım. Evet. Eğer o noktayı kaybetmiş olursak burayı tam manasıyla anlamamız mümkün olmaz. Evet. Şimdi bu dediğin çok doğru, bir dünya tarihi açısından son derece önemli bir hadise. Birinci Dünya Savaşı'nın da zaten bir devamı, İstiklal evet. Harbi. Onun bir devamı olarak ortaya çıkan bir gelişmedir. Dolayısıyla Birinci Cihan Harbi'ni bu noktada iyi değerlendirmek ve en iyi şekilde bilmek gerekir.
Anlamak değil mi?
Anlamak gerekir.
Yeni yetişen genç.
Dünyada imparatorlukların sonudur bu. Dünyada imparatorluklar, Osmanlı İmparatorluğu. Yani tarihe karışmasıdır bir 4 sene içerisinde birdenbire. Yani siz böyle cihanı kaplamış bir çınarın birdenbire devrildiğini görüyorsunuz. Büyük değişiklikler ortaya çıktı. Çok büyük değişiklikler. Onun yıkıldığı yerde en az son dönemde 15-20 tane devlet ortaya çıktı. Bu çok mühim bir gelişme. Ardından Rusya'da 300 yıllık Çar İmparatorluğu yıkıldı. Bolşevikler iktidara evet. geldi. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, Almanya. Bunlar çok büyük gelişmelerdi. Dolayısıyla bu hadiselere sebep olan noktaları şöyle kısaca bir özetleyerek istersen buraya evet. doğru
güzel
gelelim
olacak.
Fehim Bey. Evet. Şimdi 1918 23 yılları arasındaki tarihi hadiseler bir noktada işte imparatorlukların yıkılışı ve yeni devletlerin kuruluş hazırlıkları ve kuruluş çalışmaları olarak da değerlendirilebilir. Yani böyle 1918-1923
geçiş dönemi
baktığımız zaman bir geçiş dönemi, bir ara dönem ama büyük imparatorlukların tarih dışında kalması ve yerine yeni devletlerin kuruluş mücadelesi,
yeni sistemlerin, yönetimleri.
Evet, tabii bu arada çok şey bekleyenler var, umduklarına ulaşamayanlar var. Bunu yerine getirebilmek için büyük devletleri arkalarına alıp görülmemiş zulümler yapanlar var. Bunlar çok mühim hadiseler. Gerçekten bir gözyaşı dönemidir bu dünya halkları için, insanları için. Bir gözyaşı, milyonlarca insanın ölmesi gerek Birinci Cihan Harbi'nde gerek sonrası bu kuruluş aşamalarındaki mücadelelerde milyonlarca insan öldü, milyonlarca insan babasız kaldı, milyonlarca insan annesiz kaldı. Yani o sıkıntılar çekilebilecek belki de en zor dönemde yaşayan insanlardı o devredeki insanlar. Ekonomilerin bozulduğu, her tarafta yokluğun, kıtlığın, sıkıntıların baş gösterdiği. Yani dünyada insanlar rahat içerisinde bulunurken bunları da hiçbir zaman gözden uzak tutmamaları lazım. Yani dünyanın böyle zamanlarını da unutmamak lazım. Bugün insanlar hani israfın son derece yaygın olduğu bir dönemde siz eğer şu 1918-1923 arasındaki insanların çektikleri çileleri, sıkıntıları ve bunu belki giderebilmek için de bir 10 sene, 15 sene, 20 sene daha ardından bir ikinci Cihan Harbi tam toparlandı evet. derken dünyanın böyle dönemleri de var. Dolayısıyla insanlar rahat zamanlarında, huzurlu zamanlarında çektikleri çileleri ve sıkıntıları unutmamaları lazım. Yani bugün mesela bugün bir rahatlık varsa bundan 10 sene öncesini unutmamak lazım. 10 sene öncesini. Evet. Hafızayı beşerin isyan ile mağlüldür diyor ya insan çabuk unutuyor. Biraz rahat olunca daha rahatlık istiyor. Daha rahatlık derken rahatsız duruma düşüveriyor. Hırs insanı bir geriye götürmeye başlar. Çünkü hırsla çalışan insanlar hata etmeye başlar. Cihan Harbi'nin ortaya çıkışı da bir hırsın ürünüydü. Yani dünya benim olsun, dünyaya ben hükmedeyim, dünyayı ben yönlendireyim diye bu gelişmelerin dolayısıyla müthiş bir silahlanma bunun bir 50 sene içerisinde, son 50 sene içerisinde Cihan Harbi'ne korkunç bir silahlanma var. Bu silahları adamlar süs olsun diye yapmıyor.
Evet.
Ardından bu silahları dünya hakimiyetini ele geçirmek için bir mücadele bunu kullanmak istiyor bu silahlara.
Evet.
Yani kendisinde en yüksek bir silahın olduğuna inandığı zaman adam en modern bir silahın bunu artık düşmanlarını veya hasımlarını veya menfaatine kullanmak istediklerini yok etmek ve onları kendi o devletleri kendi hegemonyası altına alıp kullanmak isteyen bir şey. Bitmez yani insanoğlunun bu hırsı bitmez. Dolayısıyla 1914-18 yılları arasında iki grup olarak birleşen devletler çeşitli cephelerde, denizlerde en yeni silahların deneylerini yapmak suretiyle çarpışmalar meydana gelecektir. Şimdi biz bu birinci cihan savaşına hangi devletler katıldı? Evet. İsterseniz şöyle bir yapacak olursak. Mesela Avusturya, Sırbistan. 28 Temmuz 1914'te Almanya, Rusya, bu da 1 Ağustos hemen bunlar. Yani Avusturya, Almanya cephesi, Rusya, Belçika, İngiltere, değil mi? Fransa bu cephelere bir savaş başlattı. Ne zaman? 28 Temmuz 1914. Bakıyoruz Ağustos. Osmanlı Devleti'nin girdiği 11 Kasım 1914. Osmanlı Devleti'nin savaşa katıldığı dönem. Şimdi bundan sonra katılanlara bakıyoruz. İtalya, Romanya, Yunanistan falan, Belçika, böyle Sırbistan. Şimdi Sırbistan başta tabii katılmıştı ama şimdi birdenbire Yunanistan, Romanya, Bulgaristan,
İtalya.
Dikkat edersek İtalya, bunlar Osmanlı Devleti'nin hemen çevresindeki devletler. Neden? Pay alacaklar.
Pay
kapacak. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesini bekliyorlar. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesini. Ve hatta savaşın da aleyhine cereyan etmeye, artık yıkılmaya başladığı anda Yunanistan'ın savaşa girdiği tarihin 26 Haziran 1917 olduğunu söylersek, yine Romanya'nın 1916 olduğunu söylersek, iki sene, üç sene sonra savaşa girdiklerini, herhalde netice anlaşılır.
Evet.
Yani bu devletler, demek ki Osmanlı Devleti'nin aslında kendisini savaşın dışında tutması çok büyük menfaatine olacaktı. Ya buradan biz bunu çıkartabiliyoruz. Yani bir anda o eski en son çevresindeki Osmanlı'dan doğrudan pay almaya hazır, onu yıkmaya hazır, her şeyi, herkesi hani aslan ormandan çekilince çakallar piyasaya çıkarmış.
Evet.
Misali, aslanın başı böyle ağrıyınca, etrafında aslan yaralanınca etrafına çakallar hemen saldırıya geçiyorlar.
Evet.
Böyle bir durum var Birinci Dünya Harbi'ne biz baktığımız zaman. Demek ki ittifak devletleri olarak, ittifak devletleri Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı Devleti'ni görüyoruz. Diğer taraftan İtilaf devletleri de İngiltere ve Dominyonları, Fransa, Belçika, Rusya, İtalya, Sırbistan, Karadağ ve bu gruba sonradan Portekiz, Romanya, Yunanistan, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri.
Evet.
Yani bir tarafta gerçekten bir dünya var.
Evet.
Ve bizimkiler bir tarafta, Avusturya ki bizim yıllarca mücadele içerisinde olduğumuz bir devlet bir tarafa, bir Almanya'nın yanında savaşa girmek. Bir Almanya'nın ve bu kadar dünyayı karşısına alabilecek bir noktaya doğru bir Almanya'nın ve Almanya'da aslında savaşa girerken Osmanlı'nın hayranı ve düşüncesini değil, bir dünya imparatorluğu kurmak üzere giriyor. Yani Almanya bu savaştan galip çıksa, ben size söyleyeyim, ilk vuracağı devlet Türkiye'dir. Ona da bir şey verecek değildir Almanya.
Hmm.
Kendilerine bu kadar güvenen, bu kadar gururlu, bu kadar mağrur.
Evet.
Osmanlı'yı kabul bile etmiyor başlangıçta. Başı daralınca o zaman diyor ki gel.
Harcayacağı bir ülke var.
Bir ülke var. Yardımcı olmak istiyor. Ve nitekim Osmanlılar harbin gidişatını bir iki sene devam ettireceklerdir.
Evet.
Çanakkale savaşlarıyla bu harbin gidişatına tam iki sene etki edeceklerdir. Dolayısıyla 1900 bu ancak netice değişmeyecek ve ittifak devletleri bu büyük mücadeleyi, bu cihan harbini kaybedeceklerdir. Maalesef bu bizim imparatorluğumuzun sonu olacaktır. Şimdi bunun için söylüyorum. Bunu Osmanlı Devleti'nin gerçekten Birinci Cihan Harbi'ne girişi bir gafletti. Ve bu gafleti daha önce 1909 senesinde dünyanın en büyük siyasi dehalarından ve devlet adamlarından biri olan Sultan II. Abdülhamid'i tahttan indirip devlet idaresini eline geçiren ve zaman içerisinde tam manasıyla eline geçiren, iki sene içerisinde 1911'de tamamen el koyan İttihat ve Terakki hükümeti artık padişahlara hiçbir şeyi sormadan tam manasıyla bu devletin geleceğinde söz sahibi olmuşlardı.
O zaman şurada bir tefrik edelim mi? soralım size.
Tabii.
Şimdi Osmanlı bir tarafta, Abdülhamit Han girmeyin diyor. Bir tarafta da İttihat ve Terakki diye bir parti. Mesela herkes der ki Osmanlı şöyle yaptı, böyle girdi, şudur, kötüdür. Ama burada bir yanlışlık var. Bir defa sultan yok.
Evet.
Kendi başlarına, belki tecrübeleri de yok. Ve böyle bir savaşa giriyorlar. Ve dinlemiyorlar değil mi?
Hiçbir tecrübeleri yok. Yani siz yüzbaşının birdenbire general olan bir adamın, postacının bakan olan.
Evet.
Yani insanlar devlet kademesinde bir anda etkili ve paşaları mecliste istediği kararlar çıkmayınca vuran.
Paşaları vuran.
Paşaları vuran ve kendileriyle beraber gelen.
Meşhur Cağaloğlu şeyi değil mi?
Meclis başkanı, Mahmut Şevket Paşa'yı.
Yani falan. İstedikleri gibi.
Evet, istedikleri. Yani bu noktalara, bunlar ayrıca da yine böyle konuşulabilecek evet. hususlar ve konular. Netice itibariyle İttihat ve Terakki'nin tam manasıyla bir noktada Osmanlı Devleti'ni, devleti devre dışı, tam manasıyla hükümeti ve padişahı bir noktada devleti devre dışı bırakan, hatta o zamanlar Enver şey için Enveriye diye böyle Osmanlı Devleti'ne Enverland derler.
Enverland evet.
Enverland derler. Enver'in ülkesi. Evet. Düşüneyim şimdi bunlar boş yere söylenen sözler değil. Türkiye'de Osmanlı yok da Enver ülkesi var.
Evet.
Enver ülkesi var. Böyle bir durum bu. İşte bu İttihat ve Terakki üyeleri, kabineleri. Bunu üç kişiden ibaret saymak mümkün değil.
O görünen üç kişi.
Tabii belki. Görünen üç kişi. Bunun ciddi manada bir hükümet şeyi var. O üç kişi sadece bunların yürütücüsü o an için. Hükümetin en güçlü adamları o an için onlar yürütüyorlar.
Yakın tarihte bilgilerimi güncellemek için bir de okudum da ilk kaçanlar da üçü.
Öyle olacak zaten çünkü toplum ayaklanacak. Evet. Gazeteler, aydınlar toplumdan çok büyük bir tepki alacaklar. Dolayısıyla bir devletin savaşa girildiğinden ve girilmesinden ciddi manada bir istişare yapılmadan gözü kara bir şekilde savaşa girildiğini görüyoruz.
Evet.
Padişahının bundan haberi olmadığını görüyoruz. İkincisi de kaybedilmesi anlaşılan, kaybedeceği muhakkak olan, görülen başlangıçta girse, yani Ağustos 1914'te girse belki bir nebze, yani hak verebileceğimiz, bu kadar hocam biraz acımasız davranmıyor musun
evet.
diyebileceğimiz bir noktada olabiliriz. Ancak Kasım 1914'e gelindiğinde Almanya'nın savaşı kaybetmekte olduğu görülüyordu. İşte buna gözü kara bir şekilde savaşa girmek, yani hırs, işte az önce söyledim evet. ya, bir hırsın ne? Kaybettikleri Balkan savaşlarında, İtalya'da kaybettikleri toprakları kazanıp prestij elde edecekler. Yani bir insanın bir savaşa girerken gücünü bilmesi lazım, kendi gücünü.
Evet.
İki, düşmanının gücünü bilmesi lazım. Bunlar ne kendi güç, ne düşmanının gücünü biliyorlar, ne de kendi güçlerini biliyorlar. Tecrübesizlik dediniz ya.
Evet.
Tecrübesizlik, ama tecrübesizlikten çok öte şeyler de var burada. Devlet adamlığında tecrübesiz olursun ama biraz bir 600 senelik bir devlet geleneği. Tecrübesi geleneği olan insanlar da yanı başında.
Yani.
Onları da bir tarafa atmak var ve tamamen gözünü bağlayıp savaşa girmek var. Körebe oyunu gibi.
Evet.
Ama senin gözün bağlı sadece. Karşıdakiler gözü açık. Yani. Körebe oyunu oynuyorsun ama bir tek senin gözün bağlı.
Evet.
Düşünebiliyor musun Fehim Bey bundan artık ne çıkacağını?
Yani göz göre göre.
Oyna, kedi fare oyunu gibi oynadılar bunlarla yani.
Evet.
Ve bunlar da bir nesli, bir milleti, bir imparatorluğu yok ettiler. Bitirdiler. Bu gerçekten felaket bir durum.
Eser ortada.
Eser ortada. Bunu biliniyordu bu. Evet. Dolayısıyla da bu bilindiği için yani Osmanlı Devleti'ne ait yerlerin bölünmesi için savaşın sonu beklenmiyordu. Savaşın sonu mesela biz bunun beklenmediğini biliyorduk. Bunlardan İngiltere, Fransa ve Rus Çarlığı arasında mesela 4 Mart ve 10 Nisan 1915'te müzakereler yapıldı. Ne ile? Osmanlı Devleti'ni bölmekle ilgili müzakereler yaptılar. Bakın Osmanlı Devleti savaşa girdi.
Evet.
Aradan 3-5 ay geçmeden oturdular ve müzakerelere başladılar. Osmanlı Devleti'nin ortadan çıkacağı belli. Bunu bekliyorlar adamlar. Zaten savaşa girsin diye bekliyorlar. Bunu ancak onları korkutmak, savaşa girerim ha falan diye korkutup ve çok cüz'i bir takım imkanlar vermek suretiyle, bu belki Osmanlı İmparatorluğu yine ortadan kalkabilir, yine o eski haşmeti kalmayabilir ama genç neslini, nüfusunu, ekonomisini yok etmeden muazzam bir devlet de ortaya çıkabilirdi.
Evet.
Osmanlı Devleti böyle bir noktada. 1915'te imza edilen anlaşmalar yaptılar.
Kendi aralarında.
Kendi aralarında anlaşmalar yaptılar. Mesela İstanbul ve Boğazlar Sakarya'ya kadar Rusya'ya veriliyordu.
Hı-hı.
Sakarya'ya kadar Rusya'ya veriliyordu. Petersburg yine anlaşması yapıldı. Daha sonra bu biraz daha geliştirildi. Savaşın gittiği gözüldükçe. Sinop'tan itibaren Karadeniz kıyıları.
Ruslara.
Tabii Marmara, Bozcaada, İmroz. Yine kara bölgelerinde Van ve Bitlis'in güneyine kadar uzanan bölgeler Rus çarlığına verilecekti. Bak neredeyse Anadolu'nun bütün sahilleri, doğusu, Marmara,
Ege,
İstanbul olmak üzere her taraf elden gidiyor. Rusya, Fransa Orta Anadolu'dan güneye doğru Kilikya,
evet,
Konya ve civarı, Suriye ve Musul alacaktı Fransa. İngiltere, Hayfa, Akka limanları, Irak ve Arap Yarımadası bütünüyle İngilizlerin eline geçecekti. Bu anlaşmalar görüldüğü gibi üç devlet arasındadır. Üç devlet arasında, evet, yapılmış bir
hocam
anlaşma.
Bir ara verelim isterseniz. İkinci bölümü tekrar buluşalım. Alasmalık şimdilik. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Hocamız Marmara Üniversitesi Profesör Doktor Ahmet Şimşekli hocamızla. Hocam birinci bölüm sonunda üçlü ülkeler arasında bir anlaşmalar yapıldı. Bu anlaşmaların neticesinde nasıl oldu? Nerelere,
evet,
gidildi?
Bu paylaşılmalardan bahsetmiştik.
Evet.
İstanbul çevresi Marmara bölge itibariyle Karadeniz'in kuzeyi ve doğusu Ruslara bırakıldığını ve yine İngiltere'nin de özellikle Irak cephesinde Hayfa, Orta Doğu bölgesini aldığını ve Fransa'nın da yine çok önemli bölümleri ele aldığını, Fransa'ya verildiğini,
evet,
bahsetmiştik. Ancak şimdi İtalya da savaşa katıldı. Şimdi savaşa katılanlar atmaya başladı. Şimdi paylaşım var. Yani burada dünyada işte kim alıyor? İtalyanlar, İngilizler, İngilizler, Fransızlar ve Ruslar paylaşırken. Şimdi baktılar ki Osmanlı pay ediliyor. Evet. Bir ulu çınar. Şimdi pay edilmeye başlayınca işte burada durmuyor. İtalya da savaşa katılıyor. O zaman bunlara da hisse vermek gerekiyor. Ve bu defa yeniden anlaşmalar devam ediyor. Bu defa 26 Nisan 1915'te Londra'da bir anlaşma yapıldı. Ve İtalya'da Antalya ve çevresiyle Güney Anadolu'nun Akdeniz kıyılarından bazı bölgeler ayrılmış oldu. Hmm. İtalyanlara verilmiş oldu. Şimdi savaş esnasında bu defa 1917 geldiğinde bu defa Yunanistan işin içerisine girdi, devreye girdi. İşte çakallar, akbabalar değil mi? Evet. Artık etraftan çıkıyor gittikçe. Bu defa yeni görüşmelerde, 1917'de de yapılan görüşmelerde Batı Anadolu'nun İzmir'le beraber ya o önce İtalyanlara bırakılmıştı. Yunanistan'ın savaşa girmesi de bunun için Rusya'nın onayı da şart oluyordu. Rusya, İzmir, Batı taraflarında evet. Yunanlılara şey verilecekken işte Çanakkale cephesinin önemi burada ortaya çıktı. Çanakkale cephesinde savaşın uzun sürmesi evet. ve orada büyük Rusya'nın kayıplara uğraması, Rusya'da müthiş bir ekonomi darlığı. Rusya yardım edemedi İtilaf devletlere.
Evet.
Rusya yardım edemediler ve Ruslar ciddi bir ekonomik bunalımın içerisine girdiler ve dolayısıyla Çarlık rejimi yıkıldı işte bu esnada. Yani Çanakkale'deki o gerçekten büyük mücadele dünya tarihini etkilemesi bakımından bu noktada belki Osmanlı Devleti'nin daha büyük bir paylaşımına da
müsaade
iki yıl o zaman müsaade etmiyordu. Çanakkale'nin cihan o cihan harbi içerisindeki devletimiz açısından önemi ve ehemmiyeti bu noktada çok önemlidir Fehim Bey.
Evet.
Çok dikkat çekicidir.
Evet.
Zira bakın şu paylaşmalar gidiyor. Ne Marmara var, ne Karadeniz kıyıları var, ne diğer bölgeler var. Hani Çanakkale'de savaşmadan geri çekilelim diyenler, diye bir değerlendirme de bazen yapanlar var ya. Evet. Ne değişti daha sonra geçtiler.
Centilmenlik.
İşte değişen en önemli nokta orada centilmenlik değil. Yani daha sonra yine geçtiler.
Yine geçtiler.
Yine evet, geçtiler. Yani burada bu 2 milyon işte şu kadar 100 bin kişinin ölmesine, 200 bin kişinin ölmesine ne gerek vardı? İngilizler yine girdiler. Yine İstanbul'u kuşattılar. Yine gemileri boğaza girdi. Yine sarayı abluk altına aldılar gibi bir değerlendirme var.
Evet.
Yani neden biz işte bu kadar 2 yıl boyunca burada savaştık ve bu kitleyi yok ettik. Şimdi hani bir hata diğer bir hatayı da diğer bir hatanın da işlenmesine sebep olmamalı. Savaşa girişin ne kadar bir büyük hata olduğunu üzerine basa basa söylüyorum.
Evet.
Değil mi? Yani evet. Ne kadar İttihat ve Terakki'nin gafletini, hıyanetini ya buna kelimeler bulabilmek mümkün değil bana göre.
Evet.
Yani bazı insanlar İttihat ve Terakki işte Enver Paşa'nın, Talat Paşa'nın, Cemal Paşa'nın bir takım samimi duyguları, bir takım heyecanları, gençlik heyecanları, bir takım böyle
vatanseverlikleri
diye aman efendim bunlar işte biraz şöyleymiş de böyleymiş de falan filan böyle çok fazla kahramanlıklarını öne şey edebilirler. Sen yani 50 yıllık ticari şirketini bunlara soracaksın. Yani 3-5 yaşındaki genç atılgan benim oğlum 3-5 bir anda bırakır mısın? Daha o şeye gelmeyen, hiçbir tecrübesi olmayan, devlet idaresi olmayan 3 adamın eline, bir adamın eline bırakır mısın? 50 yıldır, 100 yıldır, 200 yıldır olan bir tecrübesi olan bir şirketini.
Evet.
Yani heyecanlı, atılgan. İşte atılganın neticesini gördük. Ama bu Çanakkale mücadelesi devletimiz açısından o da yine dünya şu Birinci Cihan Harbi'nin gidişatını çeviren bir, değiştiren bir cephe olmuştur.
Evet.
Çanakkale. Bak niye? Zira Rusya'yla biz son 150 senedir yapılan harflerde hiç kazanamadık.
Evet.
Çarlık Rusya'ya karşı. Ve Çarlık Rusya dinç bir biçimde onların yüzyıllardır gelen sıcak denizlere inme hayalleri bir türlüyle gerçekleşmiş oluyor. Ve Ortodoksların tüm hamiliğini yine 200 senedir benim diyen bir devlet bir anda Doğu Anadolu'yu, Karadeniz'i ve İstanbul'u İngilizlerin ve Fransızların da peşkeş çekmeleriyle alabilme noktasına geliyorlardı. İşte böyle bir durumda gemileriyle eğer bir anda biz şey teslim bayrağını çekmiş olsaydık buralarda korkunç katliamlar yaşanabilirdi.
Olamazdık herhalde burada.
Yani hani onu insan söylemek istemiyor. Evet. Tarihte çok şey ama çok korkunç, evet, katliamlara varabilecek hadiseler yaşanabilirdi. Ama neticesi ne olur onu bilemiyorum. Ama çok daha felaket olurdu. Çünkü Rusya'da Çarlık rejiminin yıkılması çok önemli olmuştur.
Evet.
Ve Bolşevikler iktidara gelmiştir. Hatta Bolşevikler hemen 3 Mart 1918'de Brest-Litovsk anlaşmasıyla Osmanlı Devleti'ne 1878 savaşında kaybetmiştik biz.
Evet.
1878 savaşında 93 Harbi'nde Kars, Maliye, Ardahan ve Batum'u geri verdiler mesela. Ve çekildiler.
Evet.
Kars'ı, Ardahan'ı, Batum'u da vermek suretiyle çekildiler. Yani Rusların bırak Kuzey Karadeniz'i, bırak Marmara'yı, Doğu Anadolu'dan dahi bizim tabi sınırımızı, Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgeleri bırakıp Rusya çekildi. Rusya'nın artık savaştan, paylaşmaktan her şeyi bıraktı Rusya.
Evet.
İşte onun boşluğunu Amerika Birleşik Devletleri doldurdu bu defa.
Süper güç.
Evet, bir süper, artık süper güç olacak veya olacak, bu savaşla, evet, başlayacak. Belki bu dönemle bir beraber kendisini gösterecek olan Amerika Birleşik Devletleri buraya girmiş oldu. Ve bu gizli anlaşmalar işte bu dönemde Alman Başbakanı tarafından Reichstag'da okundu. Dolayısıyla böyle şart meselesi yıllardır devam eden bu paylaşmalarla bir hal yoluna artık giriyorlar Osmanlı Devleti'ni paylaşmak, ortadan kaldırmak üzere. Şark meselesi böyle bir noktaya girmiş oluyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girişi, tabii Amerika Birleşik Devletleri de savaşa girdiği noktada artık Almanya'da teslim bayrağını çekmiş bulunuyordu. Dolayısıyla da Almanya, İttifak Devletleri savaşı kaybettiklerini anlayıp dolayısıyla bıraktılar. Amerika'nın savaşa girişinin çok önemli iki etkisi olmuştur.
Evet.
Bu Cihan Harbi'nin neticesine çok önemli iki. Wilson, Cumhurbaşkanı Wilson 14 maddelik bir öneride bulunuyor.
Hmm.
14 maddelik bir öneride Ocak 1918'de. Mesela İngiltere ve Fransa kendi ülkelerinde uygulanmamak kaydıyla bunu kabul ediyorlar. Bu öneriler. Onlar orada ilgilenmemek. Osmanlı Devleti'ni doğrudan doğruya ilgilendiren iki maddesi var.
Evet.
Doğrudan ilgilendiren. Birinci maddesinde devletler arası gizli anlaşmaların tanınmayacağıdır. Yani şimdi Osmanlı Devleti'nin o paylaşma şeyleri vardı devletlerin, evet, arasında. Paylaşmalar.
Evet.
Ben bunu tanımıyorum diyor. Yani gizli anlaşmalarla bu iş olmaz diyor.
Herkesin
anlaşmalar
göz önünde.
Açık, herkesin göz önünde ve kabul edilebilir olacak.
Biri kabul etmese olmaz.
Karşı taraflı oturacaklar, konuşacaklar. Bu çok önemli.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri'nin gösterdiği gizli anlaşmaları ben tanımıyorum diyor. Bunlar tanınmış olamaz. Senin aranda ben şuraları aldım, buralı. Ben ne yapacağım? Ben ne diyeceğim?
Evet.
Yani sen şurayı aldım de iki devletle bir araya gel.
Pasta hepimizin diyor. Ben.
Evet, tabii. 12. maddede yine Osmanlı Devleti'ni doğrudan ilgilendiriyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olanın bölgelerinde çoğunluğa dayanarak egemenliğin korunması, fakat Osmanlı arazisi içinde yaşayan diğer kavimlere de güvenlik içinde kendilerini geliştirmelerinin imkanının sağlanması. Bu da yine çok önemli bir maddedir.
Evet.
Bu diğer milletleri de ilgilendirmektedir. Yani nerede, kimin ağırlıklı bir şeyi var?
Nüfusu varsa.
Nüfusu var. Burada onların Türk yoğun olduğu bölgeler Türklerin olacaktır diyor.
Gayet makul.
Gayet makul, mantıklı nispeten. Yani Amerika açısından baktığın zaman nerede yoğunluk varsa o böyle olacak. Boğazlar ise, evet, yine boğazlar bizi ilgilendiriyor. Milletler arası bir teminat altında bütün ticaret gemilerinin serbestçe geçmesini açık bulundurulacaktır.
Evet, meşhur. Şimdi, evet. Geliyoruz.
Şimdi 1918 yılının son ayları İttihat ve İttifak Devletleri'nin mütareke yaptıkları tarihlerdir. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şeyi üzerine açık şeyler başlıyor, anlaşmalar başlıyor. Bulgaristan'la, 30 Ekim'de Osmanlı Devleti'yle, 3 Kasım'da Avusturya Macaristan'la, 11 Kasım'da Almanya'yla. Yani mütareke, silah bırakışma devletler hukukuna göre kesin su anlaşması yapılıncaya kadar yürürlükte olacaktır. Bunlar mütarekelerdir. ateş kestir. Hı hı. Kesin bir sulh anlaşmasının işte bu Mondros anlaşması, mütarekesi falan ortaya çıkacak. O ana kadar olan durumdur bu. İlk Mondros'a kadar. Savaşın geçici bir süre için durdurulmasıdır. Tabii mağlubiyeti kabul etmiş tarafların savaşı durdurmak için, çaresizlik içinde oldukları da bu arada artık gözden olarak tutulmamalıdır.
Peki, bu gidişatta savaşı kaybettik.
Evet.
Mondros mütarekesine doğru geliyoruz.
Mondros mütarekesi şimdi bu safhada Mondros.
Bu arada Osmanlı'nın iç durumu nasıldı? İçteki durumlar neler oldu?
Şimdi Mondros mütarekesine bizim 3 kişilik bir heyet katıldı.
Evet.
Hüseyin Rauf, Reşat Hikmet ve Sadullah. Bunlar İngiliz amirali Arthur Calthorpe var. Evet. İhtilaf devletleri adına imza ettiği bir metindir bu. 25 maddeden oluşan bu belgenin müzakeresi 3 gün sürmüştür. Diğer maddeler biri diğerinden ağır şartları. Yani kapsamak çok ağır şartları kapsamaktadır. Bir devletin varlığını ortadan kaldıracak niteliktedir bunlar. Savaşta kaybedilmeyen yerler henüz sulh anlaşması yapılmadan İtilaf devletlerinin işgal kuvvetlerine
teslim edilir.
Bırakılmaktadır. Yani oralar dahi.
Ağır bir madde.
Tabii. Mütareke, Karadeniz, Çanakkale ve Karadeniz boğazları serbestçe girilebilecektir. Askeri istihkamları işgal edilecektir. Osmanlıların deniz kıyılarındaki torpil, torpido, havan gibi yerleri gösterilecektir. Bunların taranmasında yardımcı olunacaktır. Karadeniz'dekiler hakkında bilgiler verilecektir. Savunmanın ve asayişin korunması için gerekli kuvvetten başka bütün Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Savaş gemileri teslim edilerek Osmanlı limanlarında tutuklu bulunacaklardır. İşte her bakımdan bir devletin ortadan kaldırmasını, Osmanlı demir yolları, ticaret gemileri, İtilaf devletlerinin hizmetinde olacaktır. 9. maddede Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalarından yararlanacaklar, Toros tünelleri işgal edilecektir. Yani böyle Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak'taki Osmanlı kuvvetleri en yakın İtilaf kumandanına teslim olacaklardır her tarafta. Trablus ve Bingazi'de bulunan Osmanlı subayları ve limanlar İtalyanlara teslim edilecektir. Osmanlı savaş esirleri İtilaf devletlerinde kalacaklar. Yani böyle uzun uzadıya gerçekten bir devlet için son derece sıkıntılı olan bir durum. Evet. Şimdi iç durumu sordunuz. Bu çok önemli Osmanlı tabii. İç durum şeyi bu hani anlaşmanın temelini anlayınca iç durum nasıl olur böyle bir durumda?
Yansıması nasıl
olur? Yansıması nasıl olur böyle bir anlaşmaya?
Felaket olur.
Felaket olur. Müthiş bir yani teyakkuz insanlar olur.
Teyakkuz,
evet. İşte bu teyakkuz ortaya doğdu. Bir, gerçekten 4 senede müthiş kayıplar ve şehit düşen askerlerimiz, insanımız. Hani
kınalı kuzular.
Kınalı kuzular meseleleri. 1-200 bin Çanakkale'de, 1-250-300 bin diğer cephelerde olmak üzere 500 bin. Bir taraftan kıtlık, yokluk, ekonomik bozukluk ve bir taraftan
moral çöküntü.
Elindeki bütün topraklarında düşmanlara teslim edilişi. İşte öylesine bir tepki gerek ve bunu yapanlar Sultan Abdülhamit Han'ı beğenmiyordu. Bunu yapanlar sanki dünyayı fethedeceklerdi.
Evet.
Dünyayı, Emberland ülkesi sadece Osmanlı'dan ibaret kalmayacaktı. Tüm dünyayı için alacaktı.
Dev aynası.
Evet. Yani herhalde aynaya bakıyor, kendini dev görüyor. Evet. Dışarı çıkınca da öyle zannediyor. Ben devim falan diyor. Ya yani böyle bir şey. Halbuki içeride de hiçbir şey kalmadı. Anadolu ilk defa olmak üzere düşmanların, düşman kuvvetlerinin içerisine girebilinmesine ışık, yeşil ışık yakıldı. Artık Anadolu'ya nitekim İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar bu anlaşmalara dayanmak suretiyle her biri Anadolu'da yerini alacaklardır. Bu artık göründü.
Evet.
İşte bunun görünüşü müthiş bir neyin doğmasına sebep oldu? Tepkinin doğmasına sebep oldu. İnfial meydana geldi. Gerçekten iktidarda olan İttihat ve Terakki Partisi'nin sorumlu kişileri memleket dışına kaçtılar anında. Padişah tarafından atanan sadrazam ve hükümetinin istikrarlı bir durumu yoktu. Nasıl olur şimdi artık? Yani şu memlekette bir istikrar. Şimdi şu üç adam kaçtı. Fehim Bey, ben tarihte şunu görüyorum. Şu üç kişi kaçtı. Ve birdenbire geride kalan ne? Osmanlı Devleti ve padişah. Şimdi Osmanlı Devleti kötüleniyor.
Vurabalıya.
Padişah kötüleniyor. Vurabalıya. Halbuki şimdi şu ülkeyi şöyle düşündüğümüz zaman ne var ülkede? Hiçbir şey. Ülke diye bir şey kalmadı.
Yani.
Osmanlı diye bir şey kalmadı. Sen artık millet olarak topyekün akil adamlarla ne yapabileceğini görüşeceksin. Evet. Fakat o kadar dağıttılar ki ülkeyi, daha İttihat ve Terakki'nin 3 adamı kaçtı. Diğerleri meydanda. Ve ikincisi de parçalanmış bir ülke, başsız kalmış bir ülke. Yani irtibat kurabilmeye başsızlık, her tarafı ötekiler alıyor. Komutanlar gidiyor.
Her yer kontrol altında.
Her yer kontrol altında. Yani ne yapabileceksin sen şu anda? Birini sadarete getirsen ne olur, getirmesen ne olur?
İp senden de değil ki.
Evet. Sadece senden bir yerde asayişsizlik mi var? Ne oluyor diyecekler. Evet. Yine senin üzerine binecekler.
Evet.
Bu işgal orduları, kuvvetleri. Dolayısıyla tersaneleri, limanları, tünelleri, demir yolları, kıyıları, her türlü en önemli bir devlet için hayatiyet ihtiva eden, muhabere yok.
Muhabere nasıl olsun?
Hayatiyet ihtiva eden her şey düşman kuvvetlerinin eline geçmiş. Mütareke parlamentoda konuşulduğu zaman çok sert eleştiriler meydana geldi.
Evet.
Yani gerçekten büyük eleştiriler yapıldı.
Peki hocam, yine bir ara verelim. Üçüncü bölüme tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Allah'a ısmarladık şimdilik. Tarih ve İnsan programının üçüncü bölümünde tekrar beraberiz. İletişim adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam, iş durum karanlık. Sıkıntılı.
Evet.
Ama bu millet en karanlık zamanlarında en zoru başardı. Tarihte de böyle.
Evet.
Bu durumda da onu görüyoruz. Nasıl oldu?
Şimdi tabii bu dışarıdan gelenlerdi. Dışarıdan gelenler olduğu zaman ikinci bir iç sıkıntı da içerideki azınlıklardan ortaya çıktı. Şimdi iş durumun bir bozulması da, yani yurdun dıştan işgal edildi ama o içeride tamam. Bunlar büyük devletler Fehim Bey. Büyük devletler hani çok küçük işlere girişmezler diye bir şey var. Büyük devletlerde bir hukuk vardır, bir savaş hukuku vardır. Savaş hukukuna genelde uyarlar.
Uyarlar.
Ancak içeride pek çok zararlı cemiyetler kurulmaya başlandı. Ne gibi? Yerli Rumlar,
evet.
Ermeniler, Yahudiler, çeşitli böyle azınlık bu Hristiyan dış şeyler içerideki.
Destekli
bunlar zararlı cemiyetlerle ne yaptılar? Asıl işte bunlar Türk evlerine, Türk köylerine saldırmalara başladılar.
Evet.
Ruslardan aldığı silahlarla doğuda Ermeniler.
Evet.
Nitekim bir tehcir hadisesine mesela.
Evet.
O sebeple belki başvurmuş olacaklardır. Ama İttihat ve Terakki onu da yüzüne gözüne bulaştıracaktır. Evet. Onu da normal değil, onu da Almanların şeyiyle girecektir o işlere. O da ayrı bir konudur. Ve Yunanlılar,
evet.
Yunanlılar bu defa İzmir'de, Trakya'da. Dolayısıyla içeride Rumların faaliyetleri. Bunlar mesela Ayasofya Camii'nin iki minaresine, evet. Rumlar tarafından bir bayrak haberi asılacağı haberi duyulacak. Ve Fatih'in vakıf yadigarı bu camiyi gönüllü subay ve erlerimiz bekleyecektir. Karadeniz kıyılarıyla arkasında Rum Pontus Cemiyeti için Rumlar o bölgelerde çalışmalar başlatacaklardır. Rusya'daki Bolşevik Komünist İdare'nin elinden mülk ve servetlerini aldığı Doğu ve Kuzey Karadeniz kıyılarındaki Rumlar Trabzon, Kastamonu, Giresun ve çevrelere göçmen diye Yunan gemileriyle getirilip yerleştirileceklerdir. Yani böylece o bölgede nüfusu artırmak için Rumların, Yunanlıların, Yahudilerin Filistin'de keza evet. Aynı şekilde. Dolayısıyla tamamen bir hercimerç içerisine girecektir. İşte bu durum bu defa Türkleri araştırmaya itecektir. Türkler araştırma içerisine ve bu defa da Türkler her bölgede müdafaa-i hukuk cemiyetleri kuracaklardır.
Evet.
Müdafaa-i hukuk. Buna karşılık. Yani burada kayısız sadece kalamadılar. Dıştan gelene değil, içerideki İskender. Öldürmelere, içerideki saldırılara, içerideki her türlü şer hareketlere karşı eli kolu bağlı bir vaziyette duracak hali yok. Millet, az önce bahsettiğimiz gibi düşman her türlü şeyi de kesmiş, senin merkezi idareni felç etmiş bir durumda. İşte böyle bir durumda Milli Kongre cemiyetleri ortaya çıkacaktır. Kilikyalılar cemiyeti. Mesela İstanbul'da Adanalı, Antepli, Maraşlı, Tarsusluların kurduğu bir cemiyet. Vilayeti Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye cemiyeti. Bu Ermenilere karşı kurulmuş bir cemiyet. Evet. Erzurum'da resmen faaliyetlerine başlayan bir cemiyet oldu. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyeti Osmaniyesi Trakya'da.
Evet.
İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti, Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Trabzon'da bu Pontusçu Rumlara karşı kuruldu. Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Diyarbakır'da Ermenilere karşı Müfti İbrahim Efendi tarafından kuruldu. Milli İslam Şurası Kars'ta kuruldu 5 Kasım 1918'de. Dolayısıyla böyle işte bizim milletimiz de hemen her bölgede, Anadolu'nun her bölgesinde böylece teşkilatlanmaya gitmeye başladılar. Ve şunlar da bir, hepsinde bakıyoruz bir hukuk cemiyetleri. Yani evet. Bu milletin yine hukuktan ayrılmadan, çeteciliğe, işgalciliğe, bir takım şeylere, çapulculuğa meydan vermeden en uygun bir biçimde mücadelesini yapmak üzere faaliyetlerde bulunduğunu, yani o 1000 yıllık, 2000 yıllık hukuk geleneğini aynen devam ettirdiklerini de çok güzel gösteren bunlar.
Yani mayasının icabını
evet, gerçekten görüyoruz. Evet, yerine tam manasıyla hem vatan savunması açısından hem de hukuk içerisinde kalmak kaydıyla.
Yani.
Evet. Şimdi işte 19 Mayıs 1919 Mustafa evet. Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı böyle bir noktada. Şimdi her tarafta müdafaa hukuk cemiyetleri var ama bunları birleştirmedikçe bunların bir şey yapabileceği de yok.
Kontrolsüz bir
sanki ayrı ayrı beylikler
değil mi?
Evet. Bunları böl parçala yut. Her evet. biri zaman içerisinde düşmanın avucuna düşecek. Bunların bir araya getirilmesi çok önemli. Birlik çok önemli.
Birlik olmadıkça
bir şeyin yapılması mümkün değil.
Evet.
İşte bu durumda Sultan Vahdettin'in bir takım aramalara giriştiğini görüyoruz. Bir takım çalışmalara giriştiğini görüyoruz. O çalışmada bunları birleştirecek bir baş meydana getirebilme durumudur.
Çünkü kendisi aktif bir şey yapamıyor değil mi?
Yapamıyor.
Yaptırmıyorlar.
Yaptırmıyorlar. Şeyler, İngiliz donanması İstanbul'a girmiş durumda.
Evet.
Toplar şeye doğru çevrilmiş durumda. Saraya doğru çevrilmiş durumda. Ve bu durumu Mustafa Kemal Paşa'nın yanındakiler ve Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat kendisi
evet.
En açık bir şekilde ifade etmektedir. Vahdettin tarafından kendisi görevlendirildiği zaman o görevlendirilme Anadolu'ya görevlendirilmesi ortaya çıktığı zaman Mustafa Kemal Paşa'yı çağırıyor ve Boğaz'a karşı o sarayında bir odada kendisini kabul ediyor ve diyor ki elini siyah bir kitabın üzerine koyup paşa diyor. Bugüne kadar yaptığın hizmetler bu kitabın içerisine geçmiştir.
Evet.
Yani o zaman diyor Mustafa Kemal Paşa onun bir tarih kitabı olduğunu anladım diyor. Yani yaptığın her hizmet bugüne kadar şu kitabın içerisine geçmiştir. Ama bundan sonra yapacakların önemli. Asıl hizmeti bu zaman yapacaksın. Sarayı görüyorsun. Boğaz'da diyor. Düşman toplarının saraya doğru çevrilmiş olduğunu gördüm o anda diyor. Öyle bir noktada oturuyorduk. Onu anlatıyor. Eli kolu bağlı bir durumda. Fakat vatanı kurtarabilirsin. Aslında bu durumda devlet adamlarının hepsinin tartıştıkları nokta İngiliz mandası, Amerikan mandası veya bir takım mücadele. Herkes şu anda devletin şu durumunda tek düşündükleri şey geçici bir süre de olsa bir Amerikan mandasıyla veya bir İngiliz mandasıyla
Şemsiye.
Meseleyi kendilerini kurtarma noktası.
Can
kurtarabilirsin. Derdi. İşte mesela bu şekilde Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da görevlendirilecektir. Tabii memleketin bu bir aynı zamanda Anadolu'da birliği bütünlüğü sağlayan bir gelişme, İstiklal Savaşı'nın müthiş bir mücadelesi neticesinde Anadolu'nun kurtuluşu bağımsız bir devlet olarak ve asla işte Fransızlara karşı verilen şanlı müdafaalar, Antep'te halkın mücadelesi, Yunanlılara karşı yapılan savaşlar, Ankara'da bir birlik ve beraberliğin getirdiği bir meclis.
Evet.
Dolayısıyla Türk milleti, Türk devleti hiçbir şekilde yabancı bu bir gücün boyunduruğu altına girmeden bir neticeye varacaktır. Kurtuluşa erecektir.
Evet.
Ama biz burada mesela yaverlerimden Kurmay Tuğ General Mustafa Kemal Paşa'ya diye Sultan Vahidettin Han'ın mesela Hatt-ı Hümayun'u veriliyor. Bugünkü lisan ile böyle anlatacak olursam yaverlerimden Kurmay Tuğ General Mustafa Kemal Paşa'ya umumi harbin müttefikler hesabına kaybedilmesi üzerine doğan siyasi durum büyük atalarımın mülkünü hilafet ve saltanat makamını çetin ve korkulu bir yere sürüklediğinden, hükümetimin kararıyla tayin olunduğunuz mıntıkada asayişi sağlamak ve şahane rıza ve dileğime aykırı hallerin meydana gelmesini engelleyerek ve topyekün korkulu şeylerin def'ine cehd ve gayret göstererek milletimin saldırgan ellerden kurtulmasını sağlamak için tek vücut halinde davranılmasını selamımla beraber asker ve memurlara ve halka bildirmek üzere irade ettim. Yani aslında bütün bir asayişin sağlanması olarak bu görülüyor mıntıkalarda. Ancak hemen hemen ordu komutanlarının hepsi de Mustafa Kemal Paşa'nın yeminine veriliyor o bölgede. Kendisine belli bir, bunu daha sonra bugün araştırmalar, çalışmalar ortaya çıkan belgeler de gösteriyor. İngilizlerin, çünkü çok daha farklı bir şekilde İngilizlerden bu defa izin almak durumu. İngilizlerin dışarıya çok dikkatliler İngilizler. Evet. Anadolu'ya herhangi bir şeyin geçmemesi için çok dikkatliler. Fakat aynı zamanda Anadolu'da bir Yunanlıların, bir Ermenilerin de devlet kuramayacağını, kursa bile uzun sürmeyeceklerini, ki kendileri de artık çok fazla üzerine gidemiyorlar. Zira Amerika'nın bir şeyi var. Yani
Wilson prensipleri.
Wilson prensipleri var. Buna rağmen Osmanlılar hakkında tam tersine uygulamalar yaptılar. Çok sert uygulamalar yani yaptılar.
Uymadılar değil mi?
Uymadılar. Osmanlılar'da hiç asla uyumamıştı. Uyulmadı. Hiçbirinde.
İngiltere ve Fransa'yı değil mi? Uymayan.
Uymayan İngiltere ve Fransa. Fakat ilerlemeye başlarsa bu durum, bu defa Amerika müdahalede bulunur. Onun için de yani burada İngiliz ve Ermeniler ve Yunanlılar sahip olamayacaklar. Yine bir Türk hükümeti sahip olacak.
Bunu İngiltere gördü.
Bunu İngilizler de görüyorlar. Bunu İngilizler, hatta Anadolu'da bir Türk hükümeti kurulması tarafında düşünüyorlar.
Destek de olurlar o zaman.
Yani tabii destek oldukları söylenemez. Ancak böyle bir şeyi, bu mücadeleyi Yunanlıların ve diğerlerinin şeyde bileceğini biliyorlar. Fakat buna rağmen belki de bekliyorlar. Ne olacağını da takip ediyorlar. Ne gideceğini. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğindeki bu hareket, padişahın gerek yardımları, gerek Anadolu İstanbul'da insanları toplayıp çeşitli şekillerde bunların da yine belgeleri ortaya çıkıyor, Anadolu harekatına destek olmalarını istemeleri, belki Sultan Vahdettin bu noktada kendisinin saltanatı, kendisinin kudreti gidecek de olsa Anadolu'da bir birliğin kurulmasına yardımcı olduğunu biz bu noktada görüyoruz. Bu birlik yeni bir birliğin ortaya çıkışı, yeni bir devleti beraberinde getirecektir. Yeni bir devleti beraberinde getirecektir. Yeni bir idareyi beraberinde getirecektir. Cumhuriyetin kurulmasına yol açacaktır. Belki bu ilk zamanda padişahın kötülenmesi, kendi aralarındaki bir takım çatışmaları ve çarpışmaları da aralarındaki biz tarihe bırakmak suretiyle Fehim Bey. Bugün evet. Artık milletler neticesinde yol alan bir gemidir milletler. Bir büyük okyanusta yol alan bir gemidir. Bu geminin batırılmaması esastır. Bunun için artık geçen geçiyor. Hani Osmanlı tarih sahnesinden Selçuklu silindi, Selçuklu'yu getireceğiz diye kimse şey yapmaz. Osmanlı devlet olarak çekildi tarih sahnesinden. Evet. Ama değerleriyle, birlikteliğiyle, beraberliğiyle bir millet yine bir devletiyle bu tarih sahnesinde yol alıyor. Ve bir birlik içerisinde olduğu zaman ne kadar güçlü olduğunu da biz görüyoruz. Mustafa Kemal Paşa da buna çok üzerinde durmuştur. Birlik ve beraberlik.
Yani noktasına. Kopamayız değil mi?
Evet. Biz dolayısıyla tarihini artık severek, evet, tarihiyle beraber olarak, tarihiyle barışarak, dersinden ders, ibret çıkartmak suretiyle, her türlü derslerinden ibret çıkartmak suretiyle, milletimizin çok daha ileri ufukları başarabileceğini, ulaşabileceğini görüyorum ben.
Evet.
Ve gerçekten bu noktada diyorum ki inşallah ebediyete kadar milletimiz güçlü, müreffeh bir şekilde devam eder diyorum.
Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Güzel gerçekten konulara temas ettiniz. Sevgili dinleyiciler, bu akşam da Tarih ve İnsan programının sonuna geldik. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Ana kumanda masasında sevgili İsmail Salih Sert bulundu ve ben Deniz Fehim Harmanca sundum. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Allah'a ısmarladık.